Ayrım 2. 1. Bölüm Temeller. Sayfa 5. 1. Sosyolojinin kökenleri. Sosyoloji derken onu kendi inceleme nesnesi olan özgün bir disiplin olarak iktisat, tarih, felsefe ve hukukla ilgili çalışmalardan açıkça farklılaştıran sistematik bir bilgi, özgün metodoloji ve kavramsal çerçeve külliyatını kastediyorsak, 19. yüzyıldan önce sosyoloji yoktu. Tarihsel ve ampirik bir nesne olarak toplumla ilgili incelemeler, çok daha önce, özellikle 18. yüzyılda Fransa ve İskoçya'da, (parantez) bunlar tarihsel ve bilimsel düşünce ve araştırma tarzlarına bağlılıkları sonucunda egemen olan politik ve ahlaki felsefenin söylemini, evrensel ve tarih aşırı alanın geleneksel ilgilerinden uzaklaştırıp toplumsal alanın özgürlüğünü kavramaya kaydırmış olan ülkelerdi. Başlamış olmasına rağmen sosyoloji terimini bulan 19. yüzyılın başlarında Auguste Comte'du. Tabii 18. yüzyılın toplum teorisinin bir sosyoloji oluşturduğunu düşünüyor değilim. Bence 18. yüzyılın toplum teorisi, politik felsefenin, tarihin, siyasal iktisadın ve sosyolojinin özgün biçimde iç içe geçtiği bir karışım olarak kalmıştır. Montesquieu, Ferguson ve Miller'ın çalışmaları, oluşum halindeki bir sosyolojinin örnekleriydi. Sosyolojinin gelişmesini tartışırken, genel sosyolojik temaları, sosyolojik olmayan bir söylem içinde tartışan yazarlar, (parantez) Aristoteles, Platon, Hobbes, Locke ile hem bir irdeleme yöntemini hem de özgün bir inceleme nesnesi, (parantez) politik toplumdan analitik bakımdan ayrı, dinamik bir kurumlar ve süreçler yapısı olan bir toplum kavramını tanımlayan gerçek öncüler arasında bir ayrım yapmak can alıcı önem taşımaktadır. İnsanın doğası ve toplumsal düzen. Sosyoloji öncesi olan iki teori, (parantez) klasik Yunan düşüncesi ile toplumsal sözleşme, sosyoloji tarihçileri tarafından bazen bir insan toplumu biliminin temellerini atan teoriler olarak görülmüştür. Gerek Platon, (parantez) M.Ö. 427-347, gerekse Aristoteles, M.Ö. 384-322, toplumu bütüncül (parantez) holistik temelde parçaların bütünle zorunlu olarak bağlı olduğu bir organizma şeklinde tanımlamışlardı. Platon parçaları bütüne tabi olmaları çerçevesinde tanımlayarak toplumsal organizmanın birliğini özellikle vurgulamıştı. Buna karşılık Aristoteles toplumu ayrı unsurların hem bütüne katkıda bulundukları hem de ondan bağımsız kaldıkları farklılaşmış bir yapı şeklinde kavruyordu. Dolayısıyla Platon'un toplumu, iş bölümü ve toplumsal eşitsizlik etrafında yapılanmış, birleşmiş bir sistem olarak analiz ettiğini söyleyebiliriz. Toplumun sağlığı, yani toplumsal düzen, bütünün çıkarlarının tek tek parçaların çıkarları karşısında önceliğe sahip olduğu akılcı yasalar ürünüydü. Bunun için Platon'un ideal devletinin özel mülkiyet ve aile gibi ayrı unsurların daha üstteki bir bütünün birliğine uygun biçimde işlev gördüklerine bakılarak komünizmin bir biçimi olduğu düşünülmüştür. Aristoteles'in toplum kavramı da aynı ölçüde anti-atomistikti. Karmaşık, farklılaşmış bir yapı olan toplumsal bütün, bireylerden değil, gruplardan oluşmaktaydı. Aristoteles'e göre toplumun kökeni insanın doğasında yatıyordu. İnsanlık doğası gereği toplumsal ve politik özellikler taşıyordu. Bundan dolayı da topluluklar halinde başkalarıyla birlikte yaşamaya yazgılıydı. Toplumsal yapıyı işlev ve toplumsal zenginlik temelinde ayrılmış olan toplumsal gruplar, parantez, yiyecek üreticileri, savaşçılar, tüccarlar, zenginler, yoksullar, orta sınıf oluşturuyordu. Aristoteles'in politikası, insan toplumunun doğasına ilişkin sosyolojik içgörülerle doludur ve yönetim gibi toplumsal fenomenleri, ideal tipler, parantez, tiranlık, oligarşi, demokrasi şeklinde analiz edip sınıflandırmaya yönelik ilk sistematik girişimlerden birisidir. Yine de Aristoteles'in toplum düşüncesi geleneksel politik felsefenin çerçevesi içinde kalmaktadır. Platon'da olduğu gibi onda da devlet ile toplum arasında belirgin bir ayrıma gidilmez. Ayrıca toplumsal gruplar Aristoteles'in gözünde bireyleri gruplar ve birlikler oluşturmaya yöneltip insanın özsel doğasını geliştirmesini sağlayan cinsel arzu gibi insanın temel içgüdülerinden türemiştir. Demek ki toplum bu içgüdünün doruk noktasını oluşturan toplumsal ilişkilerde içkin olan bir toplumsallığın ifadesiydi. Aristoteles'in sunduğu reçete toplumu nesnel yasalar ve tarihsel süreçler ekseninde tanımlama yolunun önüne set çekmekteydi. Aristoteles'in statik dünya görüşü 16. yüzyıla kadar rakipsiz kalmıştı. Orta Çağ'ın toplumsal örgütlenmesi, toplumsal değişim ve dünyevi politik yükümlülüklerle ilgili problemlere yönelik bir felsefe çıkarmamıştı. Toplumsal sözleşme teorisi ise ilahi yasa nosyonları ile dinsel egemenlik anlayışlarını reddeden alternatif bir dünya görüşü olarak gelişmişti. Toplumsal sözleşme teorisi, toplumun kökenlerini sözleşmeye dayalı yükümlülüklerin ve karşılıklı toplumsal ilişkilerin temel olduğu bir yapıda aramaktaydı. İnsan doğası hala teorinin önemli bir bileşeni olmakla birlikte Aristoteles'in özcü toplumsallığının yerini Thomas Hobbes'un parantez 1588-1679 çalışmalarındaki asosyal, egoist ve bireyci bir insanlık görüşü almıştı. Hobbes'un toplumun ortaya çıkmasından önceki doğal koşullarda toplumsal bağların ve sürekli bir savaş halinin olmadığını ileri sürüyordu. Barışsız ve birleşmiş bir sivil toplum ancak bireylerin bazı haklarından parantez bireyi pozitif hukukun kurallarına göre düzeni ve uyumu güvence altına alan egemen bir devletle bağlayan bir sözleşme hükmü olarak vazgeçmesi sonucunda mümkün olabilmişti. Toplumsal sözleşme teorisi, insan doğasıyla ilgili asosyal görüşlere bağlı kalmayı sürdürse bile, 18. yüzyılın dünyevi toplum teorisinin de yolunu hazırlamıştı. Toplum artık bir ölçüde ilahi eylemin değil, insanın eyleminin ürünü olarak kavranmaktaydı. Üstelik toplumsal sözleşmeyi savunan yazarların hepsi Hobbes kadar kötümser değildi. Söz gelimi John Locke, parantez 1632-1704, doğal koşulların daha ziyade barışı, iyi niyeti ve karşılıklı ilişkileri yansıttığını, toplumsal çatışmaların ve uzlaşmaz çıkarların ortaya çıkmasının ise özel mülkiyetin ve dolayısıyla toplumsal eşitsizliğin büyümesinden kaynaklandığını öne sürüyordu. Gerek Hobbes gerekse Locke, insan toplumunun dünyevi tarihsel doğasını kavruyorlar ama bu toplumun görüşünü toplum öncesi tarih aşırı bir insan doğasının temelini oluşturan bir kavramla (parantez Hobbes için egoizm, Locke için sempati) özümsüyorlardı. 18. yüzyılda Jean-Jacques Rousseau (parantez 1712-1778) Locke'un bir doğa durumunda var olan toplumsallaşabilir bir insanlık ile modern sivil toplumun kokuşmuş egoist insanlığı şeklindeki ikiliğini, toplumun ve kültürün ürünü olarak insanlığa karşı doğanın ürünü olarak insanlık ikiliği doğrultusunda geliştirmişti. Aristoteles, Platon, Hobbes, Locke ve Rousseau'nun yazılarında toplumsal farklılaşma, eşitsizlik, toplumsal çatışma, toplumsal birlik isteği, iş bölümünün gelişmesi ve özel mülkiyet problemlerine ilişkin çeşitli sosyolojik temalara rastlanır. Ancak bu özellik yukarıda anılan teorisyenlerin hiçbirini bu nedenle sosyolog durumuna getirmez. Locke, mülkiyet ve toplumsal farklılaşma analiziyle Aristoteles'ten, Rousseau'da toplumun daha karmaşık ihtiyaçlar yarattığının, dolayısıyla doğa durumunda görülenden daha karmaşık bir insanlığı meydana getirdiğinin farkında olmasıyla Locke'dan daha sosyolojiktir. Yine de 18. yüzyıldan önceki felsefeye büyük ölçüde (parantez güçlü değil) zayıf bir toplumsal anlayış egemendi. Toplum, dünyevi kurumları ve süreçleriyle nesnel bir yapı olarak değil, modern devletlerin ve politik yükümlülüklerin oluşumunda toplum öncesi bireylerin gönüllü boyun eğişi ile asosyal (parantez toplum dışı) güçlerin ürünü olarak tanımlanıyordu. İnsan toplumunun ve toplumsal düzenin temeli olarak insan doğasının vurgulanması, topluma içkin bir tarih aşırı sürecin ifadesi olarak bakan görüşe zemin hazırlamaktaydı. Topluma farklı düzeylerden ekonomik, politik, kültürel oluşmuş ve onların özgül, nesnel yasalara göre işlemesine bağlı karmaşık bir yapı olarak bakan bir anlayış yoktu. Bu anlamıyla sosyolojinin gerçek öncüleri Giambattista Vico ile Baron de Montesquieu'dür. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları: Auguste Comte, A U G U S T E C O M T E. Thomas Hobbes, T H O M A S H O B B E S. John Locke, C O H N L O C K E. Jean-Jacques Rousseau, J E A N J A C Q U E S R O U S S E A U. Giambattista Vico, G I A M B A T T I S T A V I C O. Baron de Montesquieu, B A R O N D E M O N T E Q, U, I, E, U. Tuz 1. Biko bu şekilde Aristoteles, Hobbes ve Locke'un toplum düşüncesinin ayırt edici özelliği olan insan doğasına ilişkin değişmez anlayışı reddetmiş oluyordu. Yeni bilimin genel argümanı, insan toplumunun eylemin ürünü olarak tanımlanan insani ilişkiler ile tarihsel ve toplumsal kurumlardan oluştuğu yönündeydi. Biko'ya göre toplum ile insan doğası dinamik kategorilerdi. Biko, insan doğasının aile gibi kurumların tarihsel gelişimini içerisinde açımlanıp ortaya konması gereken belirli ilkelerde temellendiğini kabul ediyordu. Biko'nun dinamik tarih duygusu, toplumsal sözleşme teorisinin antitarihsel rasyonalizmiyle keskin bir zıtlık sergilemektedir. Çünkü toplumun değişmeyen bir insan doğasının ifadesi olduğunu varsayan toplumsal sözleşme teorisi, geleneklerin ve adetlerin zenginliği ve çeşitliliğini, ayrıca geçmişin öğelerinin şimdiki zamana fiilen hangi yollarla taşındığını açıklayamayan statik bir toplum nosyonunu öngörüyordu. Biko'nun tarihi, insanlığın eseri olan aktif, yaratıcı bir süreç olarak gören anlayışı, kendisinin toplum düşüncesini Hobbes ile Locke'un çevrenin insanın eylemi üzerindeki belirleyici etkisini vurgulayan mekanik materyalizminden açıkça farklılaştırmaktadır. Biko, doğa bilimleriyle birlikte anılan bilimsel rasyonalizme de karşı çıkıyordu. Yeni bilim, Newton ile Galileo'nun pek çok varsayımı ile Descartes'in felsefesini reddetmektedir. O dönemde felsefe ve bilim üzerinde güçlü bir etkiye sahip olan Kartezyen rasyonalizm, tek kesim bilginin matematik ve fizikten çıkarılan ilkelerle kavramlardan alındığını varsayıyordu. Descartes, geometrik yöntem diye adlandırdığı olgunun gerek doğal dünyayı gerekse toplumların dünyasını anlamanın temeli olduğu görüşündeydi. Dolayısıyla gerçek bilgi özünde tümden gelimciydi. Evrensel ve zaman dışı olan kuralların uygulanmasıydı. Oysa Biko'ya göre matematik de insanın eseriydi ve matematiksel önermelerden elde edilen bilgi yalnızca onu insanlığın kendisi yaratmış olduğu için gerçek bilgiydi. Biko burada devrimci nitelikteki yeni ilkelerinden birisini insanlığın yalnızca kendisinin yaratmış olduğu şeyleri bilebileceğini ifade etmektedir. Doğru (parantez verum) ile olgu (parantez factum) birbirini dönüştürür.